Ayrım 15. Bir deliler evinin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 123. Ziya abisini yanında kızıl saçlı bir kadın ve çekik gözlü bir adamla birlikte karşısında görünce çok şaşırdı. Emine kataraklı gözleriyle oğlunu ve hiç tanımadığı gelinini seçmeye çalışıyor. Ziya'nın çocukları minik parmaklarıyla Keyçong'un her iki kolunun üst tarafındaki dövmelere dokunmaya çalışıyorlardı. Toparlanıp sedire oturduğunda bir sarman kediyi andıran ufacık tefecik Munisecik ayağındaki şalvarı çekiştire çekiştire kayne ile eltisi geldi diye içi sevinçten pırpır ederek tavuk haşlarken fırsat buldukça Keyçong'un yüzüne baktı. Televizyonda gördüğü bu çekik gözlerin nasıl bir şey olduğunu komşularına anlatmak için sabırsızlandı. Ziya kendi ağzına koymadığı halde misafirperverlikte kusur etmemek için bir koşu bakkala gidip misafirleri için 3 şişe bira aldı. Şehre girerlerken Elmas Otel'in tabelasını gören Barhun, "Akşam yemeğini yedikten sonra kalkarız, biraz şehri dolaşırız, gece de bu otelde kalırız," diye düşünmüştü. Ama görür görmez gözyaşlarının boşanmasına neden olan annesinin boynuna sarılıp kokusunu duyunca, yıllardır özlemini çektiğini birdenbire anladığı bu kucağın yakında toprak olacağını, bir daha annesinin bağrına başını koyamayacağını acıyla hissetti. Otelin sözünü bile etmedi. Geceyi Ziya'nın 2 odadan ibaret küçücük evinde, Keyçong için sedire, karısı ve kendisi için yere serilen yataklarda geçirdiler. Ziyaretlerini tamamlayıp önce İstanbul'a, oradan da Wisconsin'e gitmek üzere yola çıktıklarında, Keyçong, dünyada bir daha ayak basması için herhangi bir neden bulunmayan bu küçük Karadeniz şehrini görmüş, Türkiye'de onca gün geçirdiği halde, daha önce içmeyi akıl etmediği Türk çayını içmiş, gece boyunca kendi kendine çalışan televizyonda dansözler göbek atarken, hasret gideren ana oğul ve kardeşlere uyarak çekirdek çitlemiş olmaktan duyduğu sevinci, hala bastıramadığı bir şaşkınlıkla anlatıyor. Angela birbirlerinden geceyle gündüz kadar farklı bu iki kardeşin, anneleri Emine'nin güzel yüzüne duyduğu hayranlıktan, ömrü birilerine iyilik yapmak için çırpınmakla geçen Munise'nin, kendisini yolcu ederken sarılıp yanaklarından öpmesinden içten bir sevgiyle söz ediyordu. Direksiyonunda Barhun'un bulunduğu kiralık Toyota, üçlünün hiç alışmadıkları duygularla dolmuş bir haldeydi. Klimasız arabanın açık camlarından içeri dolan tozlu rüzgar, Barhun'un başını ağrıtıyor, karısıyla arkadaşının sürekli ailesinden söz etmesi içini acıtıyordu. Bu aşırı duygulanma halinde mırıldanır gibi konuşan Munise'nin ve abisinden daha yaşlı görünen Ziya'nın samimiyetinden bir an bile şüphe etmedikleri sevgileri kadar, Angela'nın iyi yürekli ve iyimser bir kadın oluşunun da etkisi vardı. Son kez gördüğünden emin olduğu annesi çok geride kalıp Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçerlerken, yıllardır Amerikan vatandaşı olan Barhun, kimliğinin yırtığını tamir etmişti. Hiçbir zaman tüm benliğiyle ait olamayacağını bildiği ikinci ülkesine doğru yola çıkarken, içinden doğduğu topraklara bir daha ayak basmayacağına, ağzına rakı sürmeyeceğine ve çocukluğunu artık böylesine duygulanarak hatırlamayacağına yemin etti. Yeni dünyanın acımasız jungle'ında böyle yaralı bir kimlikle yaşamasının mümkün olmadığını biliyordu. Keyçong gibi kökleri başka kıtalara uzanan ve böylece Amerika'yı Amerika yapan birkaç dostları dışında, Wisconsin'de oturdukları şık semtin ve çalıştığı üniversitenin aşırı mesafeli sakinleriyle kurduğu ilişkiler, bir türlü merhaba merhabadan öteye gidemeyen dindar Katolik Angela, içten bir sevgi duyduğu ve yoksulluklarından çok etkilendiği ziyalara doğrudan para göndermenin ayıp olacağını düşünüyordu. Bu nedenle her Noel'de içi çikolata, kahve, oyuncak, en iyisinden birkaç şişe Kaliforniya şarabı dolu hediye sepetleri gönderiyordu. Ta Wisconsin'den Karadeniz kıyısındaki bu şehrin kenar mahallesine. Barhun'un genellikle bundan haberi olmuyordu. Çocuklar oyuncakları ve çikolataya çok seviniyorlar. Munise'nin ilk işi, yılbaşı sepetinden çıkan kahve ile komşularına sütlü kahve yapıp hava atmak oluyordu. Ziya, Avustralyalı yengesinden gelen şarabı kasıla kasıla başhekime hediye ediyordu. Başhekim, bu kulaksızın abisinin önemli bir bilim adamı olduğunu biliyor ama babası gibi tembeller şahı olan kıt akıllı Ziya'ya baktıkça hiç inanası gelmiyordu. Çocukluğunda adı deliye çıkmış annesi nedeniyle kimsenin açıktan açığa kulaksız diyerek dalga geçemediği Ziya, bu lakabına askerde kabullenmek zorunda kaldı. 17 aylıkken ölen abisinin nüfus kağıdını taşıdığı için asker olduğunda daha 19'unu bile doldurmamıştı. Zaten Barhun'un aksine ufak tefekti, yüzü çocuk gibiydi. Ama bir Allah'ın kulu da bu daha çocuk demedi, bıyıkları bile terlememiş olan Ziya'nın gerçek yaşını merak etmedi. Kulaksız olduğu asker ocağına ilk adımını attığında fark edildi elbette, öyle saklanacak bir şey değildi. İstanbullu operatör Hilmi Ziya Ütügen, kulak kepçesini gayet düzgün kesmiş, hiçbir pürüz bırakmamış olduğu halde, sanki orada kabuğu düşmek üzere olan bir yara varmış da kaşınıyormuş gibi mütemadiyen parmaklarıyla kesik kulağının yerini kaşır dururdu. Şişmanlıktan bacakları bitişmeyen, beline iki palaskayı uçuca ekleyip takan üst çavuş Mamoş, daha ilk gün "lan kulaksız ibne sövdürme anana efradına" diye bağırarak kulaksız lakabının bir de ibne ilavesiyle hemen yerleşmesine yol açtı. Bu ağır hakareti işittiği anda Ziya'nın içi annesinin özlemiyle doldu. Zaten çocuk yaştaydı, gözünün yaşı ip gibi aktı. Gözyaşının aktığını gören Mamoş, daha dokunmadan ağladığı için çok ağır sözler, küfürler ve kahkahalarla aşağıladığı çocuğu asker ocağında dayakla tanıştırırken, Ziya annesinin şimdi burada olsa Mamoş'un fırlak aralıklı dişlerini odunla nasıl da kıracağını hayal ediyordu. Bu küçük düşürücü lakap ve üst çavuş Mamoş'un gelgitli ruh hali nedeniyle bir iki ay gözünün yaşı hiç durmadı. Gerçi iyi bir insan olduğu, herkesin yardımına koşup başkalarının işlerini de gördüğü için asker arkadaşları utandılar, ayıp oluyor diye lakabın ibne kısmından zamanla vazgeçtiler. Ama kulaksız çok tuttu, yerleşti kaldı. Bir tek Mamoş kulaksız ibne demeye devam etti, onu da ciddiye alan olmadı. Ziya'nın askerliği televizyonun yaygınlaştığı yıllara denk gelmişti. Kışlanın kantininde de bir televizyon vardı. Kütahya'nın dondurucu ayazında gün boyunca önüne gelen askeri gözünün üstünde kaşın var diye döven Mamoş, Kökler dizisi başlamadan önce illaki Ziya'yı yanına çağırır, kendi kölesi Kuntakinte Ziya'yı yanında ayakta durup izlemeye zorlar. Dizi boyunca Mamoş'a çay, su, kahve taşımaktan, sigarasını sarmaktan ve yakmaktan bitap düşen Ziya, Kuntakinte'nin çektiği eziyete ağlamazsa kızar, çocuğu duygusuzlukla suçlayıp bir de bunun için döverdi. Arkadaşları Ziya'nın haddinden fazla dayak yemesine çok üzülüyorlardı ama ellerinden gelen bir şey yoktu. Ziya'nın terhisine 68 gün vardı. Bir gece yine Kuntakinte'nin çektiği eziyete sümükleri akına kadar ağlayan Mamoş, ekranda dizi jeneriği aktığı sırada Ziya'nın bir arkadaşıyla gülüştüğünü gördü. Çocuğun neşesi sinirine dokundu. Yapacak bir işi yoktu. Akşamları gideceği bir ailesi yoktu. Canı sıkılıyordu. Ziya'yı yanına çağırdı. Mütebessim bir yüzle, "İçişleri Bakanı kim? Macaristan'ın başkenti neresi?" gibi abuk sabuk genel kültür soruları sordu. Ziya bilemedikçe çocuğa bir tane daha çakıyor, tokatlarının şiddetini giderek arttırıyordu. Ziya'yı adam akıllı dövdükten sonra, "git bana bol sucuklu bir tost yaptır bakalım şimdi" diyerek kantine gönderdi. Ziya kadar olmasa da Mamoş'un sadistliğinden payına düşeni sık sık alan kantinci er, yediği dayaktan dudakları titreyen Ziya'nın perişan halini gördü. Mamoş'a yürek dolusu bela okudu. Sucuklarını kalın kalın keserken üst çavuşun parmaklarını kestiğini hayal ettiği kocaman bir tost yaptı. Mamoş o gece kışladaki odasında sucuklu tost yerken uyuyakaldı. Uykusu da derindi. Sucuğun boğazına kaçtığını fark etmedi, boğularak öldü. Cesedi sabaha karşı bulunduğunda, ısınsın diye elektrik sobasına uzattığı ayaklarındaki postalların tabanı eriyip ayaklarına yapışmış, odayı pis plastik kokusu doldurmuştu. Ziya askerliğin başlangıcında çok ağrına giden, sonra alıştığı kulaksız lakabını, hastanede çalışmaya başladıktan sonra neredeyse bir hususiyet olarak görmeye başladı. Kulaksızlığının doktor ve hemşirelerin dikkatini çektiğini, bu eksikliği nedeniyle kendisine acıdıklarını, sıcaklık gösterdiklerini fark edince, yaz-kış giydiği, kesik kulak dibini örten sarı lacivert bereyi çıkarıp atmakla kalmadı. Tek kulaklı olduğu iyice ortaya çıksın diye saçlarını da hala askerdeymiş gibi 3 numaraya vurdurdu. Sahnenin muşambalarıyla baş edemediği için eski başhekimin yatakhane arkadaşının kayıp düşmesine, nöropsikiyatr Nebahat Özdamar'ın ayak serçe parmağının çatlamasına yol açan olaydan sonra açılan soruşturmadan hiç korkmamıştı. Yeterince akıllı olmasa da güvencesiz, yarınsız bir sözleşmeli personel olmadığını gayet iyi biliyordu. 657 sayılı, taş gibi devlet memurları kanununa tabiydi. Bu nedenle işten atılma endişesi yoktu. Hatta soruşturma uzun sürsün, böylece biraz yan gelip yatsın istiyordu. Ama başhekim meseleyi büyütmeyip dosyayı kapatınca işinin başına dönmek zorunda kaldı. Hep aynı şey oluyor, alelacele sildiği muşamba bir türlü kurumak bilmiyordu. Ziya içine bir avuç deterjan atarak köpürttüğü suyla sahneyi gelişi güzel sildikten sonra bir de kuru paspas yapmadığı için başhekimden azar işitiyordu hep. Gerçi muşambalar artık yıpranmaya başlamıştı, ıslak bile olsa eskisi kadar kaymıyordu. Ama başhekim Ziya'yı azarlamayı alışkanlık haline getirmişti. Bütün vaktini emekli olmayı hayal ederek geçiren, çalışması gereken süre sanki bir asırmış gibi gözünde büyüyen Ziya, budaklı parke desenli bu muşambaları silmekten nefret ediyordu. Başhekim konferans salonunu iptal etse öyle hoşuna gidecekti ki. Çalışmak olmasa hastanede bulunmayı seviyordu aslında. Fırsat buldukça kör cephenin önündeki avluda sırtını duvara dayayıp çömelerek sigara tüttürmeyi, denize bakmayı, kendi gibi sigara içmek için kaçmış hemşirelerle havadan sudan sohbet etmeyi, psikolog Gül Nazmiye Görgün'ün 1 numara küçük sütyenlerle küçültmeye çalıştığı memelerini göz ucuyla dikizlemeyi çok seviyordu. Bazen bütün hastaların taburcu edildiğini, boş odalara güneş ışığı vurduğunu, sevdiği doktorlar ve personelle birlikte hastane bahçesine yayılıp sohbet ettiklerini hayal ederdi. Kulaksız Ziya hastaneyi bazen seviyor, bazen sevmiyordu. Ama başhekim demir demir her zaman seviyordu. Denize sırtını dönmüş, planı bir labirent kadar karışık bu binanın dışında yaşayamazmış gibi geliyordu ona. Başhekim olmaktan, bu büyük meşguliyetten çok memnundu. Öte yandan yoğunluktan sızlanıyor gibi görünmekten de hoşlanıyordu. Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğünü, görevinin önemini her fırsatta vurgulamazsa, işlerin çok kolay yürüdüğünün sanılmasından, varlığının anlam kaybına uğramasından korkuyordu. Gerçi bazen 142'si kapalıda yatan 300 küsur hasta, sayıları 50'yi bulan madde bağımlıları, 20'nin altına düşmeyen ve özel güvenlik gerektiren mahkumlar, kimileri ayakta tedaviye, kimileri hukuki işlemler için akli dengesi yerindedir raporu almaya gelen sayısız kişi bir yana, her biri ayrı bir dertle kapısına dayanan 200'e yakın personelle uğraşmaktan gına geldiğinde, emekli olmak aklından geçmiyor değildi. Ama bir an hastaneye gitmeyip evde oturduğunu, şehirde boş boş gezdiğini düşünecek oluyor, kendini öylesine hayatın dışında kalmış hissediyordu ki, sanki gerçekten hastaneden kovulmuş gibi kalbi kırılıyordu. Bir daha sızlanmayacağına dair kendine söz veriyor, sözünü tutamıyordu. Bir keresinde neyse ki çok ucuz atlattıkları bir yangından sonra emekli olmayı ciddi ciddi düşünmüştü. Ama her şey yoluna girdi. Zaten hastanenin tarihini anlatan bir kitap yazmak sevdasına da tutulmuştu. Artık yıllardır başhekimliğini yaptığı ve adeta evi gibi benimsediği hastanesinin dört başı mamur tarihini yazmadan emekliye ayrılmayı katiyen düşünmüyordu. Kitap yazma fikrini ilk yangından önce matbaacı Kamer'in yazıhanesinde tanıştığı vali muavini Hikmet Keleşoğlu sokmuştu aklına. Arada bir gevşeyip görevlerini ihmal eden personeline dağıtmak üzere tatlı sert bir üslupla kaleme aldığı gayri resmi bir kurallar listesi hazırlamış, yazıcıdan çıkış almak çok pahalıya geleceği için bastırmaya karar vermişti. Matbaacı Kamer, semantik parafazi hastası kız kardeşi Maviş'in tedavisini sürdüren başhekimden bu iş için para filan da istemiyor, "Hastanemize bir faydam olsun başhekimim, bir ihtiyaç söyle de yapayım" diye ısrar ediyordu. Özene bezene temize çektiği kurallar listesini bassın diye Kamer'e gönderme işini, idari personelin Nemişo dediği sekreteri Nemika'ya yaptıracaktı. Ama sözlendiğinden beri aklı bir karış havada olan kızın nişan hazırlığı yapmak için izne çıktığını unuttu. Hemşirelerden mutfak çalışanlarına, sosyal hizmet uzmanlarından hasta bakıcılara kadar herkesin muhakkak surette riayet etmesini istediği listeyi Kamer'e bizzat kendisi götürdü. Başhekim bu listeyi yapmaya bir sabah 7.30'da gelip hastaneyi kim kime dumduma bulduğunda karar vermişti. Mesaiye bu kadar erken başlamak adeti değildi. Genellikle ona doğru gelir ama akşamları da 8'den önce çıkmazdı. O gün erken uyandı. Karısı Sevim Hanım Ankara'ya gittiği için yalnızdı. "Hastanede bir şeyler atıştırırım artık" diyerek erkenden evden çıktı. Kendi başına kahvaltı hazırlamaya, daha doğrusu kahvaltıdan sonra masayı toplayıp bulaşıkları yıkamaya üşenmişti. Bulaşık makineleri vardı elbette ama Sevim Hanım makinede bile olsa bulaşıkların kirli durması fikrine tahammül edemez, iki tabak bir çanak için makineyi çalıştırmayı da israf olarak görür, bir ton su harcayarak elinde gıcır gıcır yıkayıverirdi. Dolayısıyla başhekim kullanmaya alışık olmadığı makinenin nasıl çalıştırıldığını bile bilmiyordu. Hastanenin zıvanadan çıkmak üzere olan hali daha kapıda, güvenlik kulübesinde başlıyordu. Bekçilerin arazi olduğu kulübede Türkan Kaymakoğlu'nun eski şoförü, Eba Hanım'a çarparak ölümüne neden olunca kafayı sıyıran Hamdi Tutuş, bir sandalyeye oturmuş, ayakkabılarını çoraplarını çıkarmış, kullanılmış bir jiletle ayak parmağındaki nasırları kesiyordu. Adam nasırlarına öyle dalmıştı ki başhekimin geldiğinin farkında bile olmadı. Başhekimin sinirleri daha pis jileti Hamdi Tutuş'un elinden alırken oynamıştı. Kimi çıplak ayaklı, kimi terlikli, üstleri başları dökülen hastaların bahçede kafalarına göre gezindiklerini görünce iyice tepesi attı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 130.